İyi geceler. Programımıza devam ediyoruz Serdar Hocam'la birlikte.
Evet, Serdar Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk.
Buyur.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi bu evrim teorisinin hücre açısından ne kadar büyük bir açmaz olduğunu biraz daha görelim inşallah. Evrim neyi iddia ediyor? Kademe kademe gelişimi iddia ediyor. Halbuki hücredeki olaylara bakıyoruz. Pek çok zincirleme olayın bir arada olması lazım. Ancak o zincirin bütün halkaları tamamlandığında istenen netice elde ediliyor. Dolayısıyla kademe kademe bekleyip de şuurlu bir insanmış gibi tercih yapan tesadüf zaten yok. Bunu yapabileceği bir durum da yok. Düzgün bir tercih yapabilecek bir durum da yok. Şimdi o kadar hassas ayarlar var ki bunlardan birisine şahit olalım. Hücrenin içinde bir sinyal iletim şebekesi var. Hücrenin zarından itibaren bu başlıyor. Hücrenin zarında özel alıcılar var ve bu alıcıların olması lazım. Çünkü her hücre kendisine uygun emirler doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Bunlardan biri de G proteini sistemi. Burada şöyle bir sistem var. Öncelikle özel bir alıcı var hücre zarında. Bu zar çok kompleks. 7 tane özel zarı kat eden şeyler var, yapılar var. Bu zara monte olmasını sağlıyor. Bunun hücre dışına bakan kısmı var. Bu ekranda da görebilirsek eğer. Şu zara monte olmuş yapımız. Şurası bir alıcı. Hücrenin zarı şuursuz bir ortam değil. Burada çok önemli işler oluyor. Öncelikle zara monte edilmiş bir alıcımız var. Elektronik alıcılardan çok daha kompleks. Zarın üst tarafına bakan kısmı var. Bu da dışarıdan gelen bilgi olduğunu bilircesine o bilgiyi algılamaya yönelik bir sistem var. Ondan sonra bu sistem şöyle işliyor. Gelen bilgiyi G proteini adlı bir yapıya aktarıyor. Bu çok ilginç. G protein de kendisi tek bir yapı da değil. 3 tane parçadan oluşuyor bu. Ve 3 tane parçadan oluşan yapı G proteinin uyarılmasıyla beraber bu alıcı bu yapıyı uyarıyor. Bu ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılıp bir tane yapı başka hücre zarındaki başka alıcılara gidiyor. Yani başka yapılara gidiyor. Bu yapılarda özellikle bir tanesi var ki ikinci haberci dediğimiz yapılar üretiyor. CAMP denilen o da bir başka bir molekül. Onun varlığı da bir mucize. Bu molekülden üretip bu molekülde başka proteinleri aktif hale getirip onlar da başka proteinleri aktif hale getiriyor. Bu şekilde zincirleme bir işlem söz konusu. Peki burada olan ufak hatalar neye sebep oluyor? Mesela kolera virüsü var. Bu kolera virüsünde virüs dahiyane bir teknik uyguluyor. Yani virüs ne hücrenin içinde yaşıyor, ne hücrenin içindeki yapıları tamamen bozuyor. Böyle bir şey yok. Sadece hücrenin zarındaki bu işleyişi bilircesine, bu kompleks sistemi bilircesine müdahale ediyor. Bu G proteininin o 3 parçasından bir parçasını müdahale edip onu sürekli ikinci haberci üretmesine sebep oluyor. CAMP dediğimiz molekül üretmesine sebep oluyor. Bu üretilen molekül neye sebep oluyor? Hücrede sürekli bir uyarıya sebep oluyor. Bu uyarı neticesinde de sodyum ve hücre sıvısı kaybediliyor. Bunun neticesinde de insanlar yoğun sıvı kaybından ölebiliyorlar. Dolayısıyla neyi görüyoruz? Birincisi çok büyük bir akıl var. Yani virüsün bir şuuru yok. Virüs canlı bile değil. Ama virüs kendisinden bambaşka bir yapıdaki sistemi bilircesine hareket ediyor. İkincisi o sistemi istediği şekilde değiştirebiliyor ve onun yapısını bozabiliyor. Ve bunun içerisinde hastalıkla ne oluyor? Hücre ölüyor. Vücutta yaşanmaz hale geliyor. Dolayısıyla canlının olabilmesi için kompleks sistemin mükemmel bir şekilde olması gerekiyor. Mesela sadece G proteini olması gerekmiyor. G proteinin doğru zamanda ayrılması ve ayrılıp gerektiği kadar uyarı yapması lazım. Mesela kademe kademe gelişim neye sebep olur? Hiçbir şeye sebep olmaz. Yani hiçbir şey netice elde edemez ama sadece ayrılsa ve ayrılmasıyla beraber sürekli bir uyarıya sebep olsa, çünkü komple bir sistemden bahsedemeyiz kademe kademe gelişimde. Bu takdirde kontrolsüz bir üretime sebep olur. Vücutta sadece üretim yapan enzimlerin varlığı yetersiz. Bunun kesinlikle kontrol altında tutulması lazım. Gerektiği kadar bu sistemin devam etmesi lazım. Nitekim bu sistemi başa getiren başka enzimler de var. Onlar da tekrar G proteini önceki haline geri getirip bir sonraki uyarıda uyarılabilir hale getiriyorlar. Dolayısıyla sistem hep bütün haliyle çalışıyor. Ki ayrıca bunların üretimi de hücrenin içinde bir yerde oluyor. Hücrenin içinde üretilen proteinin de hücre zarına taşıması gerekiyor. Bunun için de ayrıca taşıma sistemleri var. Dolayısıyla her yanıyla büyük bir mucizeyi görüyoruz inşallah. Biraz daha hücredeki mucizelere devam edelim inşallah. Allah'ın muhteşem sanatına. Şimdi hücrede en önemli sistemlerden biri de görüyoruz. DNA'ların varlığı şart. Proteinlerin varlığı şart. Yağların varlığı şart. Şekerlerin varlığı şart. Bir DNA'nın olabilmesi için nükleotit izleri olması gerekiyor. Yani nükleotitler de adenin, timin, guanin, sözin harfleri. Bunların üretim için özel enzimler var. Bir. Bu ancak enzimlerin varlığında bu DNA harfleri üretiliyor. Üretimleri de kontrollü bir şekilde oluyor. Mesela 4 harfin 2 tane harfi baskın olarak üretilmiyor. 4 harfin her biri de düzgün oranda üretiliyor. Çünkü bu 4 harfte kullanılıyor. Ve gereksiz miktarda da üretilmiyor. Ve gereksiz zamanda da üretilmiyor. Hücrenin çoğaltılmasında, protein üretimi için mRNA sentezinde gerektiği vakitlerde eğer ihtiyaç varsa üretiliyor. Her yanıyla mükemmel. Proteinler de öyle. Proteinlerin üretilmesi için 80 civarında başka proteine ihtiyaç var. Ayrıca bunun dışında proteinlere gerekli değişiklikleri yapmak üzere 1150 tane enzim de tespit edildi. Bunun dışında proteinleri görev yerlerine taşıyan özel bir posta sistemi ve taşıyıcı proteinler tespit edildi. Bunun dışında görev yerine taşındığında üzerlerindeki gereksiz posta işaretlerini kesen başka enzimler tespit edildi. Bunun dışında görev yerlerine yerleştiren başka proteinler tespit edildi. Dolayısıyla bunun bütünün hepsinin olması gerekiyor ve olmadığı durumlarda da hücrenin sağlıksız olup öldüğü de bulundu. Dolayısıyla kademe kademe gelişim proteinlerde de söz konusu değil. Şekerler ayrı bir mucize. Şekerlerin için bir şey de yok. Yani hücrede bakılıp belli bir yapı da yok. Yani mesela proteinin üretilmesi için ne var? mRNA üretiliyor. mRNA'da neyin, hangi şifrenin yazıldığı belli. Ama şekerin üretimi daha da ilginç. Şekerin üretimi için hiç yazılı bir materyal de yok. Ama şekerin üretimi için de bir çok sayıda enzim görevli. Özel organellerde üretiliyor bu. Mesela bir örnek görelim. Öncelikle endoplazmik retikulum adlı bir organel var. Bu hücredeki pek çok organelden biri yalnızca. Bunun zarını görüyoruz. Zarında dolikol adlı bir özel bir taşıyıcı protein var. Bunun kendisi de bir mucize. Yani üretimi, buraya yerleştirilmesi, doğru maddeleri taşıması. Aynı zamanda buraya şekerler, burada şeker sentezi yapılacak. Şekerlerin taşınması söz konusu. Bunlar içinde taşıyıcı moleküller var. Ondan sonra bu şekerleri uçucu eklenmesine görevli enzimler görevli. Bunlarda da özel iyonlar var, manganez gibi. Ondan sonra da uçuca getirip bunların devamı söz konusu. Şimdi bu şekerlerin de o kadar fazla kullanımı var ki hücrede. Birincisi şeker zincirleri yapılıyor. Bunlar kimi proteinlere eklenebiliyor. Bir çeşit ara enerji basamağı olarak kullanılabiliyor. Mesela bazı alıcıların yapısı şekerlerden oluşuyor. Ve bu şekerlerin kusurlu olması demek, alıcıların çalışamaması ve hücrenin yine hayatını devam ettirememesi demek. Dolayısıyla her aşamasında mükemmel bir sistem var. Şekerlerin başlıca varlığı, uçuca getirip eklenmesi, şekerlerin taşınması. Mesela şeker başıboş bırakılmıyor. Hücrede hiçbir şey başıboş bırakılmıyor. Şeker de başıboş bırakılmamış. Onların taşınması, uçuca eklenmesi ve üretildikten sonra bunların da görev yerlerine iletilmesi. Mesela şeker ekleniyor ama ilgisiz bir proteine eklenmiyor. İlgili bir proteinin ilgili yerine ekleniyor. Mesela kimi şeker proteinleri kimi şeker zincirleri hücrenin de dışına bırakılıyor. Bu da çok önemli. Orada da görevleri var. Yani orada bir doluluk sağlıyor. Olan basınçlara karşı bir engelleme oluyor. Ve su basıncında özel bir görevi var şekerin. Dolayısıyla hücrede hiçbir yapı başıboş değil ve her aşamasıyla mükemmel inşallah.
İnşallah. Bu tabii şimdi senin anlattıkların bize çok net olarak şunu kanıtlıyor. Hiçbir şekilde evrimli olmadığını, Allah tarafından ve mükemmel haliyle ve tam olarak yaratıldığını İnşallah. Ortaya koyan bilimsel deliller. Bu zaten bize şimdi modern literatürde kullanılan bir isim var. Buna indirgenemez komplekslik deniyor. Şu anlama geliyor. Herhangi bir sistem, bir organ ya da bir sistem daha basite indirgenemiyor. Yani daha ilkel bir hali olmuyor. Basamak basamak oluşmuş olamıyor. Nitekim Charles Darwin de zaten bunu diyor. Diyor ki herhangi bir organın diyor kademe kademe basamak basamak oluştuğu gösterilmezse teorem tümüyle yıkılmış olacaktır diyor. Bakın bunların hepsi bize hem evrimi yıkıyor, tabii aynı zamanda daha da önemlisi Allah'ın yarattığını kanıtlayan sistemler. Çünkü içlerinde herhangi bir parçanın eksikliği, mesela bir enzimin eksikliği, bir proteinin eksikliği o sistemin tam olarak çalışmamasına sebep oluyor. Ve bu bize evrimi yıkan en önemli delillerden de bir tanesi. Şimdi ben de bir protein oluşmasını göstermek istiyorum.
İnşallah.
Nasıl üretildiğini. Bakın bütün bu sistemler proteinlerden oluşuyor ama bunların bir tanesinin tesadüfen oluşması imkansız. Şimdi ona bakalım birlikte. Hücrede çok basitleştirilmiş olarak bakın bir proteinin nasıl üretildiğini gösteren bir canlandırma bu. Önce bir DNA'dan kopya çıkartılıyor. Buna mesajcı RNA deniyor. DNA'nın sadece protein üreten ilgili bölümünün kopyası bu. Bakın son kısmı tekrarlayan ağlardan oluşuyor. Buna poli ağ kuyruğu deniyor. Yapısını gösteriyor bu mesajcı RNA'nın. Protein oluşturan kodonları görüyoruz. Şifreler yani proteini. Ve bir de başlama kısmı var bunun. Metillenmiş bir başlangıç kısmı var. Şimdi protein fabrikası olan ribozomun ilk parçası geliyor. Küçük parçası geliyor ve başlama noktası var bakın gördüğünüz gibi. Bu bir kodondan oluşuyor, bir şifreden oluşuyor. 3 tane harften oluşuyor yani A, U, G harflerinden. Oraya yapışıyor tam başlaması gereken yere. Bununla ilgili bakın buraya karşılık gelen bir transfer RNA denen bir parça var. Bu transfer RNA, bu da RNA yapısında. Bunun ucunda da bir amino asit var. Bunların her biri transfer RNA'ların ucunda amino asit taşıyor. Protein de amino asit zincirlerinden oluşuyor. Yani amino asitler yerli yerine yerleşecek. Nasıl yerleşecek? Mesajcı RNA'nın üzerinde ki bu DNA'nın kopyası bulunan bu şifreler, üçer harflik şifrelere karşılık gelen amino asitler olay yerine getirilip eklenecek. Bakın nasıl oluyor? Transfer RNA'yı gösteriyor burada. RNA molekülü. Bakın bunun antikodon denen alt kısmında U, A, C harflerinden oluştuğunu görüyoruz. Sadece bu bölgesinin. Tabii daha devam ediyor bu üçer harflik şifreler halinde ama U, A, C de bakın burada A, U, G'ye karşılık gelen ki burası başlangıç kodonu deniyor buna. Hep başlangıç kodonu A, U, G harfleriyle başlar. Ve bu da metiyonin denen bir amino asite karşılık geliyor. Bakın onun karşısı olan U, A, C, A, U, G'nin karşıtı tam birbirine eklenebiliyor. Metiyonin adlı amino asiti getiriyor. İşte protein üretimi bu şekilde başlıyor. Bu şekilde yerleştiği zaman o zaman işte asıl büyük parça geliyor ribozomun. Bakın ribozomun büyük parçası geldi. Küçük parçaya ve diğer kalan bölümüne eklendi. Ve burada artık protein üretimi başlıyor. Bakın protein üretimi nasıl gerçekleşiyor? Hemen komşu bölgesi olan bu şifrenin karşılığı olan transfer RNA geliyor. Olay yerine getiriliyor. Ve orada karşılığı olan şifreye oturduğu zaman işte diğer amino asit bu sefer kalan transfer RNA'dan çıkartılıp sonra gelene ekleniyor. Bunu yapan da bir enzim. Peptidil transferaz denen bir enzim. Amino asitlerin birbirleriyle peptit bağlarıyla bağlanmasını sağlıyor ve böylece protein oluşumu ve burada enerji de gerekiyor aynı zamanda. İşte bu peptidil transferaz denen çok özel enzim sadece ribozomun içerisinde yer alan bir enzim ve bu kompleks protein üretimini başlatıyor. Bakın gördüğünüz gibi diğeri geliyor. Diğer amino asitler buna ekleniyor. Boşta kalan transfer RNA görev yerinden ayrılıyor. Bu şekilde böyle bakın teker teker hep kayarak görüyorsunuz. Mesajcı RNA hep kayıyor ribozomun üzerinde. Bir sonraki bölümün amino asiti getirilip ekleniyor. Bir sonraki bölümün amino asiti getirilip ekleniyor. Hepsi birbirlerine çok özel bağlarla bağlıyorlar. Enerji gerektiren özel kimyasal reaksiyonlarla. Bunlara da peptit bağları deniyor. Ancak bu şekilde protein molekülü oluşabiliyor. Peptit bağ olmazsa protein molekülü olamıyor. Mesela doğada amino asitleri tek başına bıraktığınız zaman siz hiçbir zaman peptit bağlarıyla bağlanmıyorlar. Bitti. proteinin tesadüfen olamadığını gösteren delillerden yalnızca bir tanesi bu.
Evet, ayrıca orada oluşan su da çok özenli bir sistemle oradan ayrılıyor.
Evet.
Ribozomun içinde normalde o su tekrar onu bozar.
Evet.
Ama Allah ribozomu öyle harika yaratmış ki orada özel kanalları, o suyun oradan özel olarak alınması ve böylece sağlam bir peptit bağı olmuş oluyor.
Evet.
Her aşaması çok düzenli. O ribozomda çok ufak kusurlar onun çalışmamasına sebep oluyor. Ve 55 tane proteinin varlığı şart. Sadece ribozom için.
İçinde evet.
Bunlar iki tane ayrı parça halinde de duruyorlar. Bunlar gerektiği zaman birleştiriliyor. Bunlar üretilmesi ayrı bir mucize. Bir proteinin üretilmesi için başka bir protein sisteminin varlığı ne anlama geliyor? Bu sistemin bir bütün halinde yaratıldığını
tesadüf olamayacağını gösteriyor.
Gösteriyor. Evet. Dolayısıyla en küçük bir karmaşa yok. En küçük bir bulanıklık yok. Her şey mükemmel bir şekilde Allah'ın sanat eseri.
Evet. Bu peptit bağları Serdar Hocam'ın da dediği gibi bunlar su çıkaran reaksiyonlar. Yani bu reaksiyon olduğu zaman bir su molekülü H2O açığa çıkıyor. Dolayısıyla dediğin gibi su olan bir ortamda bu tersine döndüğü için peptit bağlarını parçalayıp amino asitleri ayrılıyor ve proteinin yapısını bozuyor. Dediğin gibi su da uzaklaştırılarak buna önlem alınmış. Yani her aşaması bakın bir mucize, mükemmel bir sistem çalışıyor burada. Bir fabrika bu, protein fabrikası. Ve saniyede 2000 tane bu şekilde protein üretimi oluyor DNA üzerinde, hücrenin içerisinde. Bu yani çok büyük bir faaliyeti gerektiriyor ve eksiksiz mükemmel çalışıyor. Hatalı olanlar da hemen tespit edilip uzaklaştırılıyorlar, tahrip ediliyorlar yani böyle.
Ayrıca bu öyle bir herhangi bir fabrika da değil. Bu fabrikanın çalışmaya başlaması için başka proteinlere ihtiyaç var. Çalışmanın bitmesi için ayrı böyle sinyal sistemleri var. Kontrolü tamamen bir mucize. Yani çünkü apayrı iki parça neden birleşsin? Ve bu birleşmeyi ne tetikler? Burada çok özel Allah bir sistem yaratmış. Bunun bir ham maddeye ihtiyacı var. Aminosteri bir araya getiriyor. Onlar için ayrı enzimler görevli. O enzimlere ayrı böyle tRNA'lar görevli. Onlar da RNA yapısında. Onlara aminosteri ekleyecek enzimlere ihtiyaç var. Bunların her biri mükemmel bir şekilde olması lazım. Ama o enzimler de protein yapısında. Onlar da aminositlerden oluşuyor. Yani dolayısıyla 3 yaşındaki çocuk aslında anlar. Yani evrim diye bir şey yok. Ve evrimcilerin böyle demagojiyle geçiştirebilecekleri bir durum da değil. Bu kadar muazzam kompleks bir sistemin olması lazım. Bir proteinin olabilmesi için. Böyle rastgeleler, tesadüfler kesinlikle olmaz. Ayrıca evet, bunun sürekli korunuyor da olması lazım. Yani hücremizde de proteinler üretiliyor ama proteinler uzun yapılarda ve yani moleküllerin dünyasında o uzun yapılar, mesela tıpkı bir elmayı bıraktık, o zaman da ne oluyor? Sararıyor, çürüyor. Moleküllerin dünyasında bu daha da böyle şiddetli gözüküyor. Onun ona karşı önlemler olması lazım. Bozukluklar olduğunda tahmin edilmesi lazım. Ayrıca yenilerinin yapılması lazım. Nihayetinde onların da bir ömrü var. Ya Allah öyle güzel sistemler yaratmış ki o protein üretildikten sonra da onun sindirimi söz konusu. Sindirimi de başıboş değil. Çünkü o sindirim sistemindeki kusurlar gereksiz toplanmalara, madde yanlarının toplanmasına, o da hücredeki diğer işleyişlere zarar veriyor. Her yanıyla büyük bir mucize. Yani proteinin, hocamızın kitabı var zaten. Protein mucizesi.
Evet.
Onda çok hikmetli bir şekilde izleyicilerimiz o mucizelere inşallah tanık olurlar.
Evet. Yani bu kadar mükemmel çalışan bir sistemin varlığı Allah'ın sonsuz aklının tecellisi. Evet. Dediğin gibi çok açık olarak böyle tesadüf saçmalığı, değil mi? Böyle bir şeyin yeri yok. Ve böyle bir sistemi tesadüfle açıklamaya çalışması, çabalaması bazı kimselerin, bu da Allah'ın mucizesi. Yani mümkün değil böyle bir şey söylemesi bir insanın, değil mi? Çocuk bile söylemez bunu. Ama koskoca adamlar bunu söylemek için hatta kürsüler kuruyorlar, kitaplar yazıyorlar. Güya kitaplar, güya bilimsel makaleler. Dolayısıyla bu da Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilecek bir şey yani. Hakikaten Allah diyor ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Asıl şaşıracaksan onların toprak iken, kemik iken biz mi dirileceğiz demelerine şaşır diyor Allah. Yani bu çok şaşırtıcı bir şey. Darwinizmin varlığı, bunların böyle Allah'ın varlığını reddetmeye kalkmaları süper şaşırtıcı bir konu. Zaten Allah ona şaşır diyor. Evet. Çok büyük mucize inanmayanların bu iddiaları.
Hakikaten Allah'ın bir sanat eseri. Biz burada mesela sadece aminosit yönünden bakıyoruz. Halbuki bu aminositler bir araya getirildikten sonra bunların katlanması gerekiyor. Çünkü bu katlanmış yapılarıyla düzgün bir iş görebiliyorlar. Bunlar için özel başka proteinlere ihtiyaç var. Yani proteine şekil veren başka proteinler var.
Evet.
Doğru şekil ve almış mı almamış mı bir kontrol sistemi var. Bu da proteinlerden oluşuyor. Ayrıca sadece bu haliyle iş görmüyorlar. Bazen işte bazı metallere ihtiyaç var. İşte bakır, demir, manganez, magnezyum, çinko gibi. Bunların oraya taşınması söz konusu, yerleştirmesi söz konusu. Mesela aminositlerden yapımı özel hazneler yapılıyor. Yani sanki bambaşka ufak bir atom oraya gelecek, yerleşecek. O sayede o işi yapacağını bilircesine özel bir şey yapı yapılıyor. Şimdi bu herhangi bir tasarım, herhangi bir böyle bir sanat eseri baktığımızda deriz bu tesadüfen olmamış. Mutlaka bir akıl tarafından yapılmıştır diye. Bunlar da öyle. Mesela bir örnek vereceğim. Onu gösterebilir miyim ikiden? Şimdi hücredeki en önemli işlerden biri nedir? Oksijen taşınması hücreleri ve enerji temini. Bu enerji temini için biz gördük. Üç ana aşamadan oluşuyor. Bunların ikinci kısmında elektron taşıma zinciri diye bir sistem var. Bu hem bizim gibi oksijenli solunum yapan canlılarda hem de oksijensiz solunum yapan canlılarda var. Bir şekilde elektronun taşınması gerekiyor. Bunun taşınabilmesi için de özel olarak bir protein kompleksleri var. Bunlar da çok sayıda proteinden oluşuyor. 50 protein, 10 protein, 5 protein ve bu proteinlerin de elektronu taşıyabilmeleri için bu da yeterli. Yani aminositlerden oluşan proteinlerin de varlığı yeterli değil. Özel böyle kompleksler var. Demir sülfür kompleksleri, hem grupları ve bakır elementi gibi özel yapılara ihtiyaç var. Bunlardan mesela sadece birini ele alalım, hem grubu. Yani elektronun taşınmasında görevli olan Allah'ın yarattığı özel bir yapıya. Bakın bunun için nasıl bir üretim sistemi var? Bunun bir defa üretimi mitokondride başlıyor. Bunun için de iki tane yapıya ihtiyaç var. Bunların geri plana baktığınızda bunlar da zaten apayrı mucizeler. Bunlar da enzimlerden üretiliyor. Bunlar için de başka maddelere ihtiyaç var. Yani içinden çıkamayacakları evrimcilerin bir indirgenemez kompleksik bir bütünlük var. Glisin adlı bir protein. Yani burada proteinin bütün bu yapıda şu amaçlanıyor. Bir proteinin içine yerleşecek ufak fonksiyonel bir birim bu. Bunun için dahi aminositlere ihtiyaç var. Ve bu üretimin bir kısmı mitokondride başlıyor. Sonra hücre sıvısı içinde devam ediyor. Sonra tekrar mitokondride devam edip en sonunda hem denilen o yapı oluşturuluyor. Bu heme de daha sonra demir atomu yerleştiriliyor. Ki bu dahi böyle tesadüfen değil. Yani hiçbir şeyde olmadığı gibi. Bu dahi başka enzimlerce oluyor. Daha sonra bu yapı proteinin içine konuluyor. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Solunumda elektron taşıma zincirleri zinciri adlı bir sistem var. Bu sistemin küçük parçalarından biri için, yani o da hem grubu, böyle kompleks bir sistem söz konusu. Yani ne gerekiyor? Mitokondrinin varlığı şart. En basit bir hücre için. Halbuki evrimciler ne diyordu? Mitokondrinin bir başka bakterinin başka bakterinin içine girmesiyle olduğunu iddia ediyorlardı. Halbuki mitokondrinin içindeki ufak bir yapı için dahi hem hücrenin varlığı hem de mitokondrinin varlığının ayrı ayrı şart olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da onların çok büyük bir safsata içinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca yakın zamanda yapılan araştırmalarda %98 oranında proteinlerde mitokondride kullanılan enzimlerin, proteinlerin hücrenin ana DNA'sında kodlu olduğu bulundu. Dolayısıyla böyle çok az işlevi olan, yani daha doğrusu işlevini yapabilmek için ana itibariyle ana DNA'ya bağlı, ana hücreye bağlı olan bir yapı elbette ki kendisini yaşayamaz. Kendisini idame ettirecek yapıları zaten yok onun. Dolayısıyla bütün bu yapılara baktığımızda ısrarla şunu görüyoruz. En küçük bir yapı için dahi ondan çok daha kompleks yapıların varlığı şart. Onların düzenlenmesi şart. Onların bir diğer yapılarla ahenk içinde çalışması şart. Şimdi biraz önce ne gördük? Şeker moleküllerinin üretimini gördük. Bunlar için de işte özel taşıyıcı sistemler, endoplazmik retikulum adlı organelin varlığının şart olması, dolikol adlı özel taşıyıcı protein, işte şeker moleküllerini birbirine ekleyen enzimler, bunların varlığını gördük. Onunla beraber ne oluyor peki? Şimdi şeker sistemi üretildi diyelim, şeker molekülü. Burada o tümüyle mucize olan sistemi görüyoruz. Şurada üretildi. Bu daha sonra proteinlerde şey yapılması lazım, monte edilmesi lazım. Mesela özel başka enzimler de bu komple yeni oluşturulan sistemi proteinin ilgili yerine yapıştırıyorlar. Yani sadece bu yapının başka bir yere taşınmasında dahi bir enzime ve taşıyıcı yapıya şart. Ve daha sonra işte bu artık görev yerini bu şeker molekülüyle beraber gerçekleştiriyor. Dolayısıyla niye görüyoruz? Hücrede kesinlikle bir başıboşluk yok. Ve küçük şey için Allah ondan çok daha büyük yapılar hep var etmiş. Yani ısrarla bu böyle. Elektron taşımasında böyle, hidrojen taşımasında böyle, oksijenin taşımasında böyle, metallerin taşımasında böyle, elektrolitlerin için özel sistemler var. Taşıyıcı sistemler, kanallar, ondan sonra özel yapılarla açılıp kapılan kapılar ve bu içerideki miktarı kontrol eden, ölçüm yapan moleküller. En küçük bir başıboşluk yok ve sürekli bir kontrol altında tutmak var. Ayrıca bütün bu sistemde gen seviyesinde kontrol ediliyor. Yani yeni bir maddeye ihtiyaç varsa ilgili maddeden üretim yapılıyor. Ve onun da üretimi belli aralıklarda hep tutuluyor. Dolayısıyla çok büyük bir düzen var ve bundan kesinlikle bir şaşma yok. İnşallah.
Evet. O zaman bir evrimcilerin ne kadar cahil ve bilgisiz olduklarını bir gösterelim. Bir de ne kadar ön yargıyla baktıklarını bir gerçek bilime. Şimdi bakın. Bu göstereceğimiz kişi Celal Şengör. Şimdi bakın burada ne kadar bilgisiz ve ne kadar bilime ön yargılı olduğunu göreceğiz. Yani bilimin uzaktan yakına alakası olmadığını, sadece ateist gözüyle değerlendirdiğini. Değil mi? Pardon.
Bu delilenler hepsi doğrudur. Yaratılış olduğuna ben inanmıyorum ama burada patlattık, şimdi bakın şunu arz edeyim. Patlattık hikayesi, bugün bir Big Bang teorisi var. Bu bir teori. Çünkü biz
henüz... Evrimde teori var, öyle mi demiyor?
Ama yani ben Allah'a inanmadım.
Evet. Şimdi bakın neredeydi burada? Big Bang bir teori. Fakat ben yaratılışa inanmadığım için almayayım bunu, kabul etmiyorum yani.
Evet.
Şimdi bu bilim adamlığı değil. Bir kere pagan rahipliği. Çünkü bilim bize Big Bang'in doğru olup olmadığını kanıtlıyor mu? Kanıtlıyor. Nereden kanıtlıyor? Gözlemler ve deneylerden kaynaklı gelen delillerle Big Bang bir teori artık. Bütün dünyaca kabul ediliyor. Kabul etmeyen kimse yok zaten. Nereden biliyoruz Big Bang'in teori olduğunu? Bütün galaksilerin ve yıldızların birbirinden uzaklaştığını ortaya koyan Edwin Hubble'ın gözlemi var değil mi? Teleskopla gözlemliyor. Işıklarının, tayflarının kırmızıya kayması onların birbirinden uzaklaştığını gösteriyor. Hatta Edwin Hubble'dan önce hesaplarıyla Einstein, Alexander Friedman ortaya koyuyorlar aslında. Big Bang uzayın statik olmadığını, materyalistlerin iddia ettiği gibi durağan olmadığını ve bir başlangıcının olması gerektiğini. Hatta Einstein üzerindeki materyalist ve Darwinist baskıdan çekinip araya bir sabit koymak durumunda kaldığını söylüyor ve kariyerimin en büyük hatası diyor. Yani değiştiriyor bilimsel kanıtları. Dönemin o sahte modelini uydurmak için değiştirdiğini Einstein kendisi söylüyor zaten. Bu uzayın genişlediğini ortaya koyduktan sonra Edwin Hubble'ın gözlemleri hemen tabii şunu fikir olarak sürdüler. O zaman dediler, zamanda biz geriye gittiğimiz zaman bir başlangıcına ulaşmamız gerekir. Nitekim George Gamow, ondan sonra 60'lı yıllarda Arne Penzias, Robert Wilson gibi bilim adamları bunun bir fosil kozmik fon radyasyonu olması gerektiğini ilk patlama anından itibaren düşündüler. Bilim adamları ve bunları Arno Penzias, Robert Wilson hesapları ortaya koydu ve Nobel ödülü aldılar. Daha sonra NASA 1989 yılında uzaya bir uydu gönderdi. Ve gönderdikleri uydu 8 dakika içerisinde, atmosferin dışında 8 dakika içerisinde uzayda bu kozmik fon radyasyonunun, yani fosil ışınımların kalıntılarının Big Bang anından itibaren, ki Big Bang'den 300 bin yıl sonra gerçi, ortaya koydular. Ve 2000'li yıllarda bunların polarize olması gerektiği düşünülmüştü ve hakikaten de polarize olduğu ortaya kondu. Yani Big Bang kesin olarak kanıtlandı. Ne diyor Celal Şengör? Ben kabul etmiyorum bunu diyor. Neye dayanarak kabul etmiyorsun? Ben ateistim diyor çünkü. İşte konu bu zaten. Bakın Darwinizm bir pagan dinidir. Yani sırf Allah'ın varlığını inkar etmek için gerçek bilimi tamamen saptıran, çarpıtan Sümerlerden kalma bir pagan dini. Ve Celal Bey de ne olmuş oluyor? Bir pagan rahibi oluyor. Bir bilim adamı değil. Çünkü bilim adamı bilimsel delilleri kabul etmez olur mu? Bütün dünya kabul ediyor Big Bang'i. Gülerler adama yani böyle. Değil mi? Ve bu arkadaşı üniversitede çıkartıp ders verdirtiyorlar öğrencilere. Bilimsel delilleri kabul etmeyen, bilimsel delilleri çarpıtan ideolojisi uğruna, bu sahte batıl dini uğruna çarpıtan birisi konumunda yani. Değil mi? İşte bu çok güzel bir örnek bakın. Darwinistlerin ne durumda olduğunun, kafalarının evet. ne vaziyette olduğunu gösteriyor bize. Yani sırf haşa Allah'ın varlığını inkar edebilmek için bütün bilimi çarpıttılar. Ama ne oldu? Allah'ın izniyle hocamız bir çıktı. Gerçek bilim onları yuttu. Evet. Bu sahte dinlerini yuttu inşallah. Şimdi bu dönemdeyiz Allah'ın izniyle. Gerçek dinin hakim olduğu bir döneme girdik. İnşallah. İşte bunu yaşıyoruz. Yani bu kafalar tamamen değişecek şu anda. Evet. Çünkü bayağı rezil rüsva oldular. Gerçek bilimsel deliller karşısında. Bak senin şimdi anlattıkların mesela Serdar Hocam'ın anlattıkları sürekli olarak sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının yarattığını kanıtlıyor. O kadar kompleks sistemler ki anlaması bile zor. Bilim adamları bunları değil mi? Yıllarca, on yıllarca, binlerce, on binlerce bilim adamı laboratuvarlarda sabahlara kadar çalışarak ancak keşfedebiliyorlar ki bilinmeyen daha çok şey var, evet. özellikler var. Bu bize sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını gösterir. Bu bize tesadüf saçmalığına götürmez ki. Bize ne Sümerler neye inanmış, Mısır'daki Firavun ne saçmalamış. Yok Mısır'ın çamurlarından canlılar oluştu diyor. Aynı şeyi Darwin de söylüyor. O da dedesinden duyuyor. Mason hocası yap diyor. Ona yaptırıyorlar. Ondan sonra Celal Şengör de çıkıyor. Yok kardeşim diyor, ben bilimsel delilleri kabul etmem diyor. Ben anti bilime inanırım diyor. Değil mi? Batıl dinlere inanırım ben diyor. Bizi hiç ilgilendirmez Celal Şengör'ün neye inandığı. Ama üniversitedeki çocukları rahat bıraksın o zaman. Çünkü orası bir bilim müessesesi ve bilimsel delillerin anlatılması gerekiyor. Zaten Celal Şengör de birkaç sene sonra özür dileyecek yani inşallah. Ben nasıl yaptım bunu diyecek ki her şeyden önemlisi tabii Allah'tan özür dilemesi, tövbe etmesi inşallah. Çünkü Allah bilimi bunun için yaratmıştır. Allah'ın varlığını tespih etmemiz için. Değil mi? Yaratılışın kanıtlarını bize gösteriyor Allah ve sonsuz aklını kavruyoruz biz Allah'ın inşallah. Sen bir şey mi söyleyecektin?
Evet. Yani tabii insanların çoğu cehaletten bu hale düşüyor. Evet. Ama hocamızın hakikaten çok kıymetli çalışmaları var ve bütün dünyada da bunun etkileri gözüküyor.
Maşallah, evet.
Yani bütün dünyada işte hakikaten bakıyoruz önde gelen bilim adamları, siyasetçiler, sporcular çok sayıda böyle samimi itirafta bulunup Allah'a tövbe ediyorlar. Evet. Allah hakikaten de Rahman, Rahim ve tövbeleri kabul eden. Dolayısıyla hani böyle benle bu kadar sene işte yanlış bir yolda gittim bundan sonra ümitsizim şeklinde bir bakış açısı da çok hatalı olur. Yani Allah insanlara geniş rahmetini sunuyor. Kur'an ayetleri de bunu bize gösteriyor. Ondan sonra samimi bir tövbeyle inşallah doğru yola erirler.
İnşallah. Tabii Allah affetsin. Özür dilenmez Allah'tan. O yanlış oldu. Allah'a tövbe edilir. Bağışlanma dilenir Allah'tan inşallah. Yani yapılması gereken o tabii inşallah. İnşallah. Yavaş yavaş bitirelim mi Serdar Hocam? Yarın saat 22'den itibaren bizi Asu TV'den izleyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Yarın saat 22'den itibaren Asu TV'den bizi izleyebilirsiniz inşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
İnşallah.